Ayrım 43.
Yollar boş, ne tanıdık yüzü, bir yüz bile yok. Sıkılmaya başlamıştı. Anlamsız bir işe koşulduğu duygusu kaplıyordu içini. Anlamsız değildir. Bugün adaya kimlerin gelip gittiğini saptamak önemli bir sorun oldu demek örgütte. Nazif Bey süs için bir şey yapmaz. Biraz sıkıntılı bir iş. Ben de örgüt diyorum artık Nazif Bey gibi. Akşama yıl var daha. Son vapur Yalova'dan gelen 9.40. Eve varmam 12. Dün gece de uykusunu alamadığı için gözünde büyüyordu. Mithat ne yapmıştır uyanınca? Belki de uyuyordur daha. Saat 12'ye geliyor neredeyse. Bir telefon açsam mı şuna? Canı cehenneme. Yalıya yakın iskele alanını gören lokantaya girip cam kıyısına bir masaya oturdu. Boştu lokanta. Masalara örtüleri daha yeni yayıyordu kavruk, küçümen bir garson. Mutfağın girişindeki barda yaşlıca bir kadın şişeleri sıralıyor, bardakları kuruluyordu. Bu erkenci konuğa ilgi duymuş görünmüyorlardı. Doğruldu. 3 kişi iniyordu alandan iskeleye doğru. Birini tanıyordu bir yerlerden ya çıkaramadı. Aranır gibi yörelerine bakınıp lokantaya doğruldular. İster misin şimdi adam vay Galip Bey diye gelsin? Niye istesin diye öyle oldu. Vay Galip Bey siz buralarda. Hem de kucaklayıp Galip'in yanaklarından şapşup öpmecesine karşısına çıkıveren kişi savaştan önceki yıllarda Almanya'ya gelen İzmirli bir iş adamı Hadi Bey'di. Birkaç hafta birlikte olmuşlar Alman ticaret odaları ile ilgili önemli bir sorunun çözümünde yardımcılık etmişti. Sonra da görmemişti bir daha. Meğer ne güçlü iz bırakmış terifin üstünde. Tam da gününde buldu beni. Yanındakileri Almanya'da demir kapıları açan adam diye coşkuyla tanıttı Galip'i. Kayni ile emlak komisyoncusuymuş ötekilerdi. Satılık bir ev arıyorlarmış adalarda. Heybeli de bakmışlar dün. Gece emlakçının konuğu olmuşlar evinde. Sabah da motorla buraya gelip madendeki bir evi gezmişler. Heybeli'dekini yeğleyecek gibiymişler. Daha büyük, ederi de daha düşükmüş bundan. Denize de yakınmış. Ayaküstü verdiği bu bilgiden sonra Galip'in masasına oturuverdiler. Bir balık yiyeceklerdi hep birlikte. Hadi Bey'in konuğuydular. Ne diyeceğini, nasıl bir tutum takınması gerektiğini kestiremiyordu Galip. Anlatın bakalım Galip Bey, çok yıllar oldu. Siz nerelerdesiniz? Bir başladı Hadi Bey, tam bir yapışkanlıkla sürdürüp durdu sorularını. Birlikte iş yapmaları önerisine kadar geldi sonunda. Rakılar kadehlere konurken vapur görünmüştü. Pek umudu yoktu ya, birini bekliyordu Galip. Söz verdiği için kalkıp vapurlara bakmak zorundaydı. Beklediği kadın değil mi? Kıkırdayarak sorduğu bu sorunun yanıtını aranıyordu ki aynı kıkır kıkır gülüşle gene kendi yanıtladı Hadi Bey. Şaştım zaten burada sizi yalnız bulduğuma. Siz bağyansız olamazsınız. Gülümseyerek kalkıp iskeleye yanaşan vapurdan çıkacakları gözlemeye gitti Galip. Beklediği bağyan gelmemiş erkek olarak biraz utangaç döndü masaya. Anlayışlı bir incelikle kimseye bir şey sormamıştı. Balıklar rakılarla söyleşinin alanı genişledikçe genişledi. Başka gelenler de olmuştu lokantaya. Birkaç masa daha vardı. Saatler ilerledikçe vapurlara gidip dönmesi, tuvalete gidip gelmek gibi sorgu gerektirmeyen kimsenin ayırdına varmadığı bir işiydi artık Galip'in. Vapurdan çıkanlara tek tek bakıyor, gelen vapurlar kalabalık değildi, bir kolaçan ediyordu her çıkışta. Kafayı iyi etmişlerdi masadakiler. Yalnız Hadi Bey'in konuşmaları hiç de içkinin yamuttuğu biçimde değildi, akıllısı sözler ediyordu. Birlikte çalışma önerilerini yineledi. Özellikle kayınçosu Sermet Bey ile yaptıkları maden işini duyunca bir de krom ocakları varmış, kulaklarını dikmişti Galip. Öneri çekiciydi ya, içki sofralarında verilen sözleri güvenilir saymazdı. Denemeleri vardı bu konuda. Akşama doğru kalktıklarında atlatmak için bu geceyi adada geçireceğini söyledi. Adresler alınıp verildi. Vapura yolcu etti sonunda. Gün kötü de geçmemişti. Ondan sonrası daha da kolay oldu. Işıklı sokaklarda gezinerek daha az göze batıyordu gündüzden. Son vapura arandığı tek kişiye rastlamadan işini tamamlamış olarak binerken anlamsızlık içinde buldu kendini. Önce bayağı bozulduğu Hadi Beyler rastlantısı olmasa boşu boşuna geçirilmiş bir gündü biten. Nereden biliriz boşun olup olmadığını? Belki de arayacaktır Hadi Bey. Kayni Sermet Bey ile birlikte kurum işine başlayacağızdır dediği gibi. Çok para var bu işte demişti Hadi Bey. Sermet Bey de hiç konuşmadı hemen de. Eniştesine saygısındanmış. Galip'e ev satmaya kalkmıştı emlakçıda. Geçip gitmişti hepsi. Peki bunları mı bildirecekti örgüte? Arandıkları türden hiç kimseyi görmemiş olmak, işini başaramamış diye karşılanmasına yol açmayacak mıydı? Gözünden bir şey kaçmış olabilir miydi? Sanmıyordu. Vapurun yanaşıp ayrıldığı iskelelerde inip binenlere baktı. Bir kadın gözüne çarptı Kadıköy'de inen. Arkadan Ute'ye benzetti sanki. Vapurda uyuklayıp durmuştu. Taksiye bindiğinde uyuyup gidecekti neredeyse. Eve gelince dolapta süt arandı. Şişeyi boşaltmış Mithat. Biraz üzüm yedi. Yatağa kurşun gibi düştü hemen. Gözlerini açtığında 9'a geliyordu. Kalkıyordu, telefon çalmaya başladı. Açtı, seslendi, kapandı telefon. Bıraktı alıcıyı. Biraz bekledi, yine çalar mı diye. Çalmamıştı. Banyoya gitti, yıkandı. Duşu kapattığında çalıp duruyordu telefon. Fırladı, yetişememişti. Salonun ortasına varmadan kesildi telefon. Canı sıkıldı, kimdi acaba? Giyindi, ayaküstü bir şeyler atıştırdı mutfakta. Çıkacaktı ki kapı çalındı. Açıkta gülümseyerek duran Nazif Bey'i görünce az şaşalamadı. "Buyurun Nazif abi," dedi toparlanarak. "Günaydın Nadirciğim. Önce bir yokladık seni," dedi gene aynı gülümsemeyle. Önce anlamamıştı, aydı birden. "Telefon değil mi?" "Evet," dedi Nazif. "Uyandırdık mı?" "Yo, uyanmıştım. Banyodaydım, yetişemedim." Duraladı Nazif Bey. "Yetiştin," dedi. "Sesini duydular telefonda." Demek ilkiydi bu. Balkona açılan pencere önündeki koltuklara oturdular karşılıklı. Sis vardı boğazda. Derinlerden kesik kesik düdük sesleri geliyordu. "Seninle biraz konuşacağız Nadirciğim," dedi. Böyle üstüne bastırarak söylemesi ilgisini iyice artırmıştı Galip'in. "Bir çay koyayım mı önce ya da içki?" "İstemem," dedi Nazif. "Sonra çıkar bir yerde bir şeyler yeriz içeriz istersen." Ses çıkarmadı. Öğlendeydi bugünkü buluşmaları Necla'yla. Yemeği birlikte yiyeceklerdi. Gözleri Galip'in üstünde bir şeyi kestirmeye çalışıyormuş gibi dalgın bakıyordu Nazif Bey. "Nebile ile ilişkin var," dedi. "Kurt Doğan'ın Nebilesi." Ne diyeceğini bilemedi birden. Şimdi neredendi bu? Yanıt beklemiyordu Nazif Bey. "Kurt Doğan Paşa'yı nasıl tanıdın?" Anlattı bir iki tümceyle. Aynı saplantılı bakışla dinliyordu Nazif. Galip durunca İngilizlerle ilişkisi olduğunu bilmiyorsun. Anlamamıştı Galip. İngilizlerle ilişkisi mi? Nazif ekle demem. Nereden bileceksin? Soğuk sessizliği çekinir gibi bir sesle Galip bozdu. Yani İngilizlerle şey mi? Sertçe başını salladı Nazif. Evet galiba şey dedi. Dona kalmıştı. Nasıl inanacağını düşünmeye başladı. Hayır olmazdı. Yalan mı söylüyor Nazif Bey? Yalan değil de... Peki bu adam... Sinirli bir gülüşle toparlanmaya çalıştı. Bağışla abi dedi. Kafama bir kaya düştü sanki. Duralayıp ekledi hemen. Peki Nebile de mi? Bilmiyoruz daha dedi Nazif. Kesin değil. Konuşacağız bunları seninle. Ne konuşacaklardı ki? Şaşkınlığını daha atamamıştı Galip. Buyurun sizi dinliyorum abi dedi. Konuyu değiştirme gereği duymuştu nedense. Dünkü iş tamam dedi Nazif. İlk vapurla gidip son vapurla döndün. Evet dedi Galip. Arandığımız kimseler yoktu görebildiğim kadar. Başını salladı. Yoktu dedi Nazif. İyi gizli tutabildiler işi. Sustu. Sessizliği Galip'in hem ilgisini hem sorumluluk duygusunu ölçer gibi kasıtlı uzatıyordu sanki. Soru sormanın pek iyi karşılanmadığını daha Berlin'de hem de bu Nazif Bey'den öğrenmişti Galip. Amerikalılarla Almanlar buluştu dün adada. Suskunluk sınavını başarıyla vermiş olmalıydı Galip. Nazif Bey ağırdan anlatmaya koyulmuştu. Önce Galip'i sıradan biri saymadığını yinelemek gereği duydu gene. Yakını sayıyordu. Olayların iç yüzünü o da öğrenmeliydi ki gereğinde birlikte düşünüp bir karara varabilsinler. Bu onurlandırıcı, gerçekten onurlanmış, kendine güveni biraz artmış gibiydi Galip'in. Duyduklarıyla şaşkına döndüğü şu anda iyi gelmişti. Sözlerden sonra olaylara geçti Nazif. Adadaki bir evde Von Papen'le Morde buluşmuşlardı dün. Theodor Morde, Riders Digest'in yazarı, Amerikan ajanıydı aslında. Roosevelt adına dolaşıyordu. Elçilikte başlayan görüşme dün sürdürülmüştü. Von Papen özel yatıyla Marmara'da geziyor görünümüyle yanaşıp adada 1,5 saat baş başa kalmıştı bu adamla. Hitlersiz bir Almanya ile yapılacak barış antlaşmasının koşullarıydı konuştukları. Buluşmalarını sağlayan Profesör Rüstov'du. Bir şaşkınlığa daha düştü Galip. Hitlersiz Almanya mı? Nasıl düşünülebilirdi böyle bir şey? Tutamadı. Batar o Almanya dedi. Derin bir soluk aldı Nazif Bey. Yanaklarını şişirerek ağır ağır boşalttı soluğunu. Düşünceli bir duralamadan sonra aldı. Ya Hitler'le batarsa kim kaldıracak o ölüyü Moskov'dan başka? Bu sonu karanlık savaşı durdurabilseler herkes bir oh der Nadirciğim. Hitler var oldukça durmaz bu savaş. Amerika ile İngiltere ön koşulsuz teslim diyor. Hitler yapar mı bunu? Evet doğruydu belki de. Ancak yüreğine bir kıymık batmıştı Galip'in. Almanya'yı Almanya yapan Hitler için bunları düşünmek ne acıydı. Yıkıma düşmüş bir Almanya'nın üstüne yürüyen Rus Kızıl Ordusu'nun görünümü besbeter acıydı ama. Nazif gene aldı. Evet Galipciğim gidiş kötü dedi. Komünist belası dolu dizgin. Bizimkiler çırpınıp durdu Almanlarla İngilizlerin arasını bulmak için. Dinleyen olmadı. Şimdi bu yol var. Amerikalılar Papen'le anlaşabilirlerse bize de olacak. Almanlardan özellikle de SD'den gizli tutuluyormuş adadaki buluşma. Abwehr'den kimilerinin bilgisi olabilirmiş. Papen bu işe tek başına kalkışamayacağına göre. Almanlar konusunda Zahit'ten duyduklarını yineliyordu Galip'in Nazif Bey. Ürkü işlerin iç yüzünü bilen yüksek katlardan aşağıya doğru yayılmaya başlamıştı. Saygınlığını koruyabilecek Almanya ancak iç kavgalarla parçalanmadan Hitler'i çevresini bir baskınla tepeleyip barış masasına oturacak bir Almanya olabilirdi. Böyle bir durumda akla ilk gelen de Von Papen'di. SD'ler, Gestapo, Hitler'in çevresi güçlüydü. Bir sezerlerse biterdi bu iş, Papen'i götürürlerdi. Acılı şaşkınlığı içinde dün anımsadı Galip. Kadıköy'ünde bir kadın indi dedi. Ute'ye benzettim arkasından, uzaktan. Vapurda gözüme çarpmamıştı. Ute biliyorsunuz SD'den. Bana gelmişti sonra... Başını sallayıp kesti Nazif. Ute olamaz dedi. İngilizlere sığındı o. Kahire'de şimdi Ute. Bu kez şaşkınlığı kızgınlığa karıştı Galip'in. Sait uyutmuştu onu demek. O bilmiyor olabilir mi? Bir sürü maval okudu bana hergele. Duygularını belli etmemeye çalışıyordu. Kafasında asıl burgu gibi dönen Nebile işi, İngilizlerle nasıl bir ilişkiler olabilirdi onların? Kurtdoğan Paşa da uyuttu bizi demek. İyi oldu. Ben de onun karısını uyuttum. Öç almış olmanın tatlı esintisine batmıştı yüreği. Ara sıra tedirgin eden acıma, pişmanlık duygularına yer yoktu artık. Nebile için kesin bir şey diyemiyor bu da. Nazif Bey gözlerini dikip gene aldı. Devletin en yüksek katlarına bağlı gizli bir görev yürüteceğiz. Bugünkü görünümünü titizlikle korumamız gerek. Ben Fehmi Bey'in ortaklıklarında denetleme işini yürüttüğüm için seninle görüşmemize sakıncası olmayacağına inanıyoruz. Kimi alışveriş işleri de yapacağız seninle. Kazanmamızı da sağlar. Para sorunun yok bildiğim kadarıyla. Yok şimdilik. Hiç olmayacak. Biz Sayın Başbakanımıza doğrudan bağlı çalışıyoruz. Örtülü ödenekten tüm giderlerimiz karşılanır, sınırlamazlar. Devletin güvenini taşırız. Yeni bir telefon numarası vereceğim şimdi sana. Buradan ararsan, açınca adını söyleyip kapatacaksın o kadar. Başka yerdeysen telefon numaranı eklersin. Atanman imzadan çıktı. Saatine baktı Nazif. Durumun ne senin? Çıkalım mı? Tedirginlikle doğruldu Galip. Daha önce verilmiş bir sözüm var dedi. Bağışlayın. Gitme derseniz. Demem. Kimle? Necla var. Eşref'in kızı. Başını salladı Galip. Anlatacaktı ki Nazif ekledi. Evlenecek misin? Ona karışmayız. Konuşuruz o konuyu daha istersen. Eşref'in durumunu da. Elindeki kara çantayı açtı. Bir şeyler arandı. Bir zarfı çekip aldı çantadan. Bunu al şimdilik diye uzattı Galip'e. Para vardı kabarıkça zarfta. Çantasında zarf aranırken eline takılmış gibi fotoğraflar da çıkarıp ortadaki sigara masasına gülümseyerek bıraktı. Fotojeniksin diye de takıldı. Eğilip baktı Galip. Dün adada çekilmiş 3 resmiydi. İkisi sokakta, iskele çevresinde, biri de masada Hadi Beylerle otururken gösteriyordu Galip'i. Kim nasıl çekmişti bunu? Ruhu bile duymamıştı. Nazif yarattığı etkiyle güvenli bir gülümseyiş içinde albümüne koy istersen dedi. Toparlandı Galip. Gülümsemeye çalıştı. Sağ olun abi dedi. Sersemliğimin belgeleri olarak saklayacağım. Ciddileşti Nazif Bey. Estağfurullah Galipçim dedi. Devletin kanatları altında olduğunun belgesi diye sakla. Bizimkiler isterlerse şeytanın bile resmini alırlar çaktırmadan. Nazif Bey gittikten sonra zarftan çıkan parayı saydı. 500 liraydı. Cüzdanına koydu. Oturup dakikalarca baktı fotoğraflara. Yönünü, çekilme açısını, objektifini, biraz fotoğrafçılığı da vardı Almanya'da. Kestirmeye çalışarak zorlayıp durdu belleğini. Resimlerin çekilme noktalarındaki boşlukları dolduramadı. Hiç kimseler yoktu oralarda anımsadı. Ürpertiyle karışık güven duygusu sallantıdaki çekingenliklerini yıkarak yayılıp genişliyordu içinde. Fotoğrafların ardına tarihlerini yazıp attı çekmecesine. Çıktığında 12'yi geçiyordu. Yarımda liman lokantasında buluşup onun çağrılısı olarak birlikte yemek yiyeceklerdi Necla ile. Bir taksiyi durdurup arka koltuğa yaslanınca son günlerde üst üste bindiren olayların karmaşasında kendisince en uygun yolu yeniden arayıp bulmanın zorunlu olduğunu düşünmeye başladı. Koşullar değişiyordu. Yeni bir durum vardı ortada. İyi miydi, kötü müydü ona karar vermeliydi önce. Kararı mı kalmıştı? Galip değildi ki artık, Nadir'di. Kendisi için verilecek kararı cüzdanına attığı 500 lirayla başkasına bırakmıştı. Güvence de veriyordu Nazif Bey. Hiç olmayacaktı para sıkıntısı. İstediği, özlediği bu muydu onun? Devlete kapılanıp memur olmaktı bu. Nadir Junior olacaktı. Büyük Nadir'in bıraktığı kutsal saygınlık, dededen kalma evi ipotek edilmekten kurtaramamıştı. Dedesini anımsadı. Baba bilgisimen kişi adam boğulmaz. Ne çok derdi bunu. Durum daha değişikti belki bugün. 10 katı olsa ne olacaktı sanki? Nazif abinin dişe dokunur avantaları olacağı kesindi. Para konularındaki uyanıklığını Almanya'dan iyi bilirdi. Beğendiği bir özelliğiydi. Öteki ataşe subaylarda gördüğü salt rütbe, sırma düşkünlüğü yanında Nazif Bey'in çıkarlarını pek çaktırmadan ustalıkla koruma becerisini önce yadırgayarak sonra da tartışmasız üstünlüğü olarak değerlendirmişti. Ordu adına yapılmış kimi alım satım işlemlerinde devletin göze batar bir zararı söz konusu olmadan el altından epey şeyler edindiğini biliyordu. Fehmi Bey'in ortaklıklarında görevli görünmesi salt bir rastlantı olmasa gerekti. Yerine oturmuş sayılmalıydı. Birlikte bazı girişimlere geçebilecekleri konusunda gözle kırpmıştı. Kapıp kotardılar diyelim. Aslan payını ona bırakır mıydı hiç Nazif Bey? Bahşişi kalırdı Nadir Junior'a. Hem ne yapabilirlerdi ki? Aslında ölçüleri apayrıydı. Şimdi daha iyi kavruyordu Nazif Bey'in niye onu seçip ille de birlikte çalışmayı istemesini. Ölçüyü kaçırıyor muydu? Tedirgin kımıldadı yaslandığı koltukta. Devletin güvencesine kavuşmuştu. Ne olacaktı devletin güvencesinden? Kendi güvencesini kendi sağlayacak güçte olmakta onun bugüne dek hep kurup düşülediği. Vaz mı geçmişti? Hiçbir şey değişmemişti aslında onun için. Her şey eskisi gibiydi gene. Varacağı yere ancak Eşref Bey'in varlığıyla varabilirdi. O yolda açıktı daha. Taksiden inip tam yarımda liman lokantasına girdiğinde çoğu masalar dolmuştu. Bakındı, Necla yoktu görünürdü. Gidip pencere kıyısındaki bir masaya oturmuştu ki garson yaklaşıp eğildi yavaşça. Galip Bey siz misiniz beyefendi dedi. Evet. Doğrulup kapıda demin girerken kıyıda ayaküstü bekler gördüğü güzel kızı başıyla gösterdi Galip'i, eğildi gene. Bu bayan sizi arıyor beyefendi. Kız utangaç bir gülümsemeyle çabuk çabuk yaklaşıp başıyla selamladı ayağa kalkan Galip'i. Birden anımsadı Galip. Ankara'ya Necla'nın birlikte gittiği kızdı. Yataklıdaki kompartımanına kapanmış, çıkmamıştı. Sabahleyin kahvaltıda da ayrı masalardaydılar, uzaktan görmüştü. Ben Jülide efendim dedi, Necla'nın arkadaşıyım. Trende birlikteydiniz değil mi dedi Galip. Buyurun efendim. Oturmamıştı kız. Heyecanlı bir sesle sağ olun dedi. Çok özür diledi Necla. 3 gündür yatıyor. Önemli bir şey değil, üşütme ama ateşi vardı. Ben dün aradım sizi telefonda durumu bildirmek için, yoktunuz sanırım. Bu sabah da aradım, bağışlayın. Yaptığı evecen açıklamayla yüzü daha da kızarmıştı kızın. Toparlandı Galip. Sağ olun dedi. Sağ olsun Necla Hanım da çok incelikli davranmışsınız. Dün yoktum evet. Masayı gösterip yineledi çağrısını. Buyurmaz mısınız? Sağ olun dedi kız. Bir de Beyoğlu'nda olacağım ben de. Kalkar kalkmaz sizi arayacak Necla. Galip aşırı ilgilenmiş bir görünümde durumu nasıl şimdi dedi. Ateşi düştü bu sabah. Çıkması doğru olmazdı. İyi etmiş çıkmadığına dedi Galip. Yapabileceğim bir şey varsa... Sağ olun dedi Jülide. Sanmıyorum. Geçti sayılır. Başıyla selamladı Galip. İzninizle. Saygıyla uzanıp elini sıktı kızın. Lütfen saygılarımı, geçmiş olsun dileklerimi iletin Necla Hanım'a. İyi haberlerini merakla bekleyeceğim. Siz de sağ olun hanımefendi. Uzaklaşan Jülide'nin arkasından baktı. Ne güzel kız. Sabah ikinci telefon eden buydu demek. İyi ki yetişememişim. Şu kız olamaz mıydı Eşref Bey'in kızı? Karnı da bir acıkmıştı ki. İkinci kitabın sonu. Daldaki Kiraz, 3. kitap. Ateşi düşmüş, üşütmeyi atlatmıştı aslında. Gitmek istemediği için gitmemişti 2 gün önce lokantaya Galip'le buluşmaya Necla. Abdullah lokantasındaki karşılaşmalarından sonra yaşamının bir köşesinde yer tutmaya başlamış bu adama karşı nasıl davranması gerektiğini bir türlü kesin kes saptayamamıştı. İncelikli, anlayışlı yaklaşımıyla kimi güç konularda, Ankara'da işini izlemesi gibi, ağırlığını hiç duyumsatmadan yardımcı olma çabasıyla, aranılan yola gereğinde bir iki tümceyle aydınlık getiren işlek zekasıyla, bütün çabalarına karşın işin olmamasına karşı gösterdiği içten tepkiyle, belki de en önemlisi sözünü kesmeden, uzun uzun, hiçbir sıkılma belirtisi göstermeksizin dinlemesini bilmesiyle yaşamına yerleşmeye başlayan bu adama karşı tedirgindi. Olgun, yakışıklı görünümü de bu tedirginliği iyiden iyi artırıyordu. Ne güzel gözleri var adamın demişti Jülide. Rengi değil bakışlarındaki anlam derinlikmiş güzel olan. Çoğu genç kızın düşlerine yakışır türden örnek bir koca adayıydı Galip. Turgut'a duyduğu özleme gölge düşürebilse kendisi için de düşünülmeyecek şey değildi ki. Boyalı muhabbet kuşu gibi parlak adam, kartal gibi yabanıl birinin hiç aşağılara inmeden yüksek maviliklerde süzülüp durmasını nasıl önleyebilirdi? Necla'nın acılı bekleme içindeki büyük sevgisini bilen Jülide de Turgut'un ilgisizliğini kızgınlıkla karşılıyordu artık. İyi yürekli arkadaş yakınlığıyla Turgut'la birlikte olmalarından yanaydı. Mutlu görmek isterdi Necla'yı. Olası görmüyor olmalıydı artık bu yolu. Galip Bey'i yoksamanın ne anlamı olduğunu düşünüyor olmalıydı. Yakıştırdığı bu yorumun nereden belliydi Jülide'nin olduğu? Kendi yorumuydu bu belki de. Utanca boğan bir acıyla baş kaldırıyor, sövgüler yağdırıyordu içinden Turgut'a. Nasıl anlamamış, niye böyle yalnızlığa bırakmıştı onu o it? Upuzun bir zaman parçası içinde bastırdığı cinsel dürtülerle didişmenin yorgunluğu, bezginliği de karartıyordu içini. Yasak duygular zincirlerini koparan canavarlar gibi kımıl kımıldı içinde. Her gece sevgilisiyle yatıp sevişen Jülide'ye örtbas etmeye çalıştığı bir kıskançlıkla kimi kez patlayacak gibi kızarak bakıyordu. Kendini üstünlüğü göze çarpacak parlaklıkta olmasından mıydı bu aptal kızın? Turgut'a değil de Salih'e rastlaması mıydı? Salih'e rastlamış olmayı ister miydin sen? Turgut'u tanıdıktan sonra soru muydu bu da? Öf ne bileyim, herkes birine rastlıyor işte. Güzel kız Jülide, güzel kadın. Laleli'de aynı evde kalırlarken kimi geceler Jülide'nin yatak odasından taşan azgın sevişme sesleriyle öylesine geriliyordu ki sinirleri tutamıyor, kendi kendine doyuma varmalara kalkıştı oluyor. Doyumsuzluğa düşüp daha çok bozuluyordu sinirleri. Ayrılıp bu konağa yerleşmesinin bir nedeni de oydu. Hangisini kıskanıyordu? Jülide'yi mi, Salih'i mi? Kıskandığı filan yoktu kimseyi. Turgut'u istiyordu. Hem de deliler gibi istiyordu. Geçen yaz sonunda bir gün fakültede koridorun ucundaki kaleme girerken görünce eli ayağı buz kesmiş, yüreği fırlayacak gibi çarparak oyalanıp çıkmasını beklemişti. Çıkınca da coğrafyadan bir kızla çene çalıyor oyunuyla biraz ilerisinden geçen Turgut'u görmezden gelmişti. O da görmemiş miydi, onun gibi mi davranmıştı yoksa? Koridorun ucundaki kapıdan çıkıp giden Turgut'un ardından koşmamak için nasıl bir direnç gösterdiğini o bilirdi ancak. Kan ter içinde kalmıştı. Koridoru ağır ağır geçip bahçeye çıktı. Gelip giden öğrenci kalabalığında gözleri boşuna aranıp durdu Turgut'u. Kuş uçmuştu. Çılgın bir kızgınlığa kapıldı birden. Turgut'a mı, kendine mi, kimse bilmiyordu. Gözleri doldu dolacak döndü. Seminerde bir kitap soran İngiliz edebiyatındaki bir kızdan çıkardı acısını. Kitaplık görevlisi miydi o? Ona ne soruyordu? Çatışma büyüyüp yönetime yansıyacaktı az kalsın. Mansur Bey'in girip temize çektiği çeviriler üstünde bir şeyler sormasıyla söndü olay. Ankara'daki işi çıkmaza girince çevirilere ağırlık vermek zorunda kalmıştı. Düşünmüyordu hiç, nasıl olsa kalıcı değildi burada. Ne yapacaktı onu da bilmiyordu. Çalıştığı süre iyi kötü bir para geçiyordu eline şimdilik. İki dilden çeviriler yapabilmesinin küçümsenmeyecek bir ayrıcalığı vardı. Yeter ki biraz istekli olsundu. Değildi, istekli olamıyordu da. Okumayı sevmesine karşın kitaplar, kitaplıklar içinde yitip gitmiş biri olarak düşünemiyordu kendini. Ola ki ondandı. Öğretimdekilerden hemen hiçbirine sıcak bir yakınlık, bağlılık duymamasından kaynaklanıyordu olabilirdi bu soğukluk. Sıkıntılı karı derdi halası küçükken daha. Uzun süre hiçbir yerde kalamaz, en tatlı oyununu bile hiçbir neden yokken kesip gidiverir, ağlatırmış çocukları. Tutturukçu karı da derdi ama, almadan bırakmazmışım kafama koyduğum şeyi. Şımarık büyüdüm biliyorum. Turgut'u almayı da o yüzden mi kafama koydum? Almayı mı? Kendini vermeyi aklına koymuştu sadece, öylesine vermeyi. Ama ne anlar o hayvan? Niye hayvan? Hep sen mi bırakıp gidecektin oyunu en tatlı yerinde? Biraz da sen ağla. O oğlan için mi? Ölmeyi bile düşünüyorsun o oğlan için. Düşündüm. Ölmedim ya. Öldürmeyi de düşündüm. Düşünmediğimiz ne var ki? Turgut'u görmek için gazeteye gitmeyi de düşünmüştü. Kalkıp gitmişti de bir gün. Gelmemiş o gün Turgut. Hep kötü rastlantılar beni bulur. Ablası için hastaneye mi gitmiş ne? Adını söylemeden ayrıldı. Gene kan tere batmıştı böyle. Bulamadığına da sevinmişti. Ne diyecektim? Bulup da konuşsa çok daha iyi olacaktı ya. Annesinin söylediklerini aktaracaktı ona. İzleniyormuş. Sen de uyanık ol. Eskidi çoktan. 40 yılın öyküsü. Belki de güldürecektim o hayvan herifi. Bir de Ankara'daki kişilerden söz etmek isterdi Turgut'a. Jülide'nin bir yakın aracılığıyla çok iyi çocuklar tanımıştı Ankara'da. Devrimci hepsi de. Öğretmenleri dilericiymişler. Dergilerini görüyor, yazılarını okuyordu kimilerinin. Hem onlar senin gibi kuruntuya varacak ölçüde ürkeklik falan da etmiyorlar diyecekti. Dip bucak kaçırdığı Nazım'ın şiirlerini bir istemeyle verdiler. Kurutuluş destanı da var, başka bir sürü de şiir var. Söyle, kaç kopya istiyorsan sana da ben yapıp vereyim, korkak herif. Ödün patlıyordu bir iki şiir yakalarlarsa bir bok olacak sanki. Ankara'daki çocuklar dil tarihte filan ortalarda okuyorlarmış. Yurtsever şiirler niye okunmasın? Babam da söylüyor, Fikret'i, Namık Kemal'i okurmuş onlardı. Bu ülkede şiirler hep gizli okunmuş böyle. Gizli dediklerinin de adı gizli. Sizin gibi yüreksizler için gizli. Ama bulurlarsa soracaklar kimden aldın diye. Söyleyecek misin? Söylenir mi? Gizli demek ki. Gizemli yer altlarında basılması mı gerek gizli olması için? Söylemem kimden aldığımı. O zaman da başına gelecek var. Gelirse gelsin. Turgut Bey korkuyorsa bana ne? O korkmuyordu. Tersin içini gıcıklayan bir heyecan duyuyordu böyle bir şeyi yaşayacağını düşündükçe. Keşke olsa.